Ayrım 74.
Marius'un sandalyesi biraz daha yaklaştı. Thénardier bundan yararlanarak uzun uzun soluk aldı. Sözüne devam etti. Baron Hazretleri bir lağım talim alanı değildir. Orada insan her şeyden, duracak yerden bile yoksundur. Orada iki adam bulununca karşılaşmaları gerekir. Bu da öyle oldu. Lağımda oturanla oradan geçen yolcu istemeyerek birbirlerine günaydın demek zorunda kaldılar. Yolcu oturana, sırtımdakini görüyorsun, buradan çıkmam gerek. Anahtar sende, onu bana ver dedi. Bu Force korkunç güçte bir adamdı. Reddetmek mümkün değildi. Öyleyken anahtarın sahibi yalnız vakit kazanmak için tartışmaya başladı. Ölüyü inceledi. İyi giyimli, zengin halli, yüzü gözü kan içinde genç biri olduğundan başka bir şey göremedi. Konuşurken katil farkına varmadan arkadan öldürülen adamın elbisesinden bir parça yırtıp koparmak imkanını buldu. Suç delili anlıyorsunuz ya, ipucu yakalamak suçluya karşı suçu ispat etme çaresi. Suç delilini cebine koydu. Ondan sonra kapıyı açtı, adamı sırtındaki yükle dışarı çıkardı, parmaklığı kapattı. Bu maceraya katılmamak kaygısıyla, ondan daha çok katil öldürdüğü kimseyi ırmağa atarken orada bulunmak istemediği için kaçtı. Şimdi anlıyorsunuzdur, ölüyü taşıyan Jean Valjean'dı. Anahtarın sahibi de şu anda sizinle konuşuyor, elbisenin parçası da, Thénardier cümlesini bitirirken didik didik olmuş koyu renk lekelerle kaplı siyah bir çuha parçasını cebinden çıkarıp iki işaret parmağı ile iki de baş parmağı arasında tutarak gözlerinin hizasına kadar kaldırdı. Marius yüzü sapsarı zorlukla soluk alarak gözleri siyah çuha parçasına dikilmiş bir tek kelime söylemeden bu paçavradan gözlerini ayırmadan ayağa kalkmıştı. Duvara doğru geriliyordu. Arkasına uzanan sağ eli duvarda el yordamıyla ocağın yanındaki bir dolabın kilidinde duran anahtarı arıyordu. Anahtarı buldu, dolabı açtı. Dehşete kapılan bakışlarını Thénardier'in açık tuttuğu kumaş parçasından ayırmadan, oraya bakmadan kolunu dolabın içine soktu. Bu arada Thénardier devam ediyordu. Baron Hazretleri, öldürülen delikanlının çok zengin bir yabancı olduğuna, büyük bir para taşıdığına, Jean Valjean tarafından bir tuzağa düşürüldüğüne inanmam için ortada çok güçlü nedenler var. Marius, o delikanlı bendim, işte elbise diye bağırdı, kan içinde eski bir siyah elbiseyi parkenin üzerine fırlattı. Sonra Thénardier'in ellerinden kumaş parçasını kaptı, elbisenin yanına çömeldi, yırtılan parçayı yırtık eteğe yaklaştırdı. Yırtık tıpatıp uyuyor, parça elbiseyi tamamlıyordu. Thénardier şaşkınlıktan taş kesilmişti. Şimdi hapı yuttum diye düşündü. Marius titreyerek perişan, sevinç içinde doğruldu. Cebini karıştırdı, 1000 franklık para dolu yumruğunu öfkeyle Thénardier'e doğru uzatarak, adeta onun suratına bastırarak yürüdü. Siz bir alçaksınız, siz bir yalancısınız, iftiracısınız, bir rezilsiniz. Bir adamı suçlamak için gelmiştiniz, onu temize çıkardınız. Onu mahvetmek istiyordunuz, onu şerefe ulaştırmaktan başka bir şey yapmadınız. Asıl hırsız sizsiniz, asıl katil sizsiniz. Ben sizi Hôpital Caddesi'ndeki o pis yerde gördüm, Thénardier Jondrette. Sizi küreye, istesem daha da uzağa göndermeye yetecek kadar şey biliyorum sizin hakkınızda. Rezil alçak, al şu 1000 frangı. Thénardier'e 1000 franklık bir banknot attı. Ah Jondrette Thénardier, alçak namussuz, bu sana ders olsun. Sır eskicisi, bilmece satıcısı, karanlıklar araştırıcısı, sefil. Şu 500 frangı da al, buradan hemen çık git. Waterloo seni koruyor. Thénardier 500 frankla 1000 frangı cebine tıkıştırırken Waterloo mu diye mırıldandı. Evet katil, orada bir albayın hayatını kurtarmıştın. Thénardier başını kaldırarak bir generalin dedi. Marius öfkeyle bir albayın dedi. Bir general için metelik vermem. Hem de buraya bir sürü alçaklık yapmaya geliyordun. Her türlü suçu işlediğini söylüyorum sana. Defol, yok ol. Yalnız mutlu ol, bütün isteğim bu. Ah canavar, al 3.000 frank daha. Alsana. Yarından tezi yok, kızınızla Amerika'ya gideceksin. Çünkü karın öldü, iğrenç yalancı. Buradan gittiğini göreceğim, haydut. O zaman sana 20.000 frank daha vereceğim. Gidip başka yerde başını taşa vur. Thénardier yerlere kadar eğilerek selamladı. Size minnet borçluyum Baron Hazretleri dedi. Çıktı. Hiçbir şey anlamıyordu. Bu altın yağmuruyla, başının üstündeki bu banknot yıldırımıyla şaşırmış çılgına dönmüştü. Gerçekten de yıldırımla vurulmuş gibiydi ama memnundu da. Böyle bir yıldırıma karşı bir yıldırım savarı olsa pek canı sıkılırdı doğrusu. Bu adamı ilgilendiren konuyu burada bitiriverelim. Şu anda anlattığımız olaylardan 2 gün sonra Marius'un yardımıyla, kızı Azelma'yla uydurma bir adı altında, yanında New York'ta ödenmek üzere bir çekle Amerika'ya gitti. Başarıya ulaşamamış olan bu burjuvanın manevi sefaleti iyi olmaz cinsindendi. Avrupa'da neyse Amerika'da da öyle kaldı. Kötü bir adamın elinin değmesi bazen bir iyiliği çürütmeye, ondan kötü bir sonuç çıkarmaya yeter. Marius'un parasıyla Thénardier zenci köle ticareti yaptı. Marius Thénardier kapıdan çıkar çıkmaz Cosette'in hala gezinmekte olduğu bahçeye koştu. Cosette, Cosette diye bağırdı. Gel, çabuk gel. Gidelim. Bask, çabuk bir araba. Cosette gel, aman yarabbi. Benim hayatımın kurtarıcısı oymuş. Bir dakika kaybetmeyelim, şalını al. Cosette onun çıldırdığını sandı. Dediğini yerine getirdi. Marius soluk almıyordu, kalbinin atışlarını bastırmak için elini kalbinin üzerine koyuyordu. İri adımlarla gidip geliyor, Cosette'i öpüyordu. Ah Cosette, ben kötü bir adamım diyordu. Çılgına dönmüştü. Şu Jean Valjean'ın bilinmez nasıl yüce, üzgün bir yüzü olduğunu görmeye başlıyordu. Gözlerinin önünde duyulmamış, üstün değerde, şefkatli, sonsuzluğun içinde alçak gönüllü bir fazilet beliriyordu. Kürek mahkumu İsa'nın yüzüne bürünüyordu. Bu mucizenin karşısında Marius'un gözleri kamaşıyordu. Gördüğü şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyordu ama büyüklüğünü anlıyordu. Bir dakikada araba kapının önüne geldi. Marius Cosette'i bindirdi, kendisi de içine atladı. Arabacı dedi, o Marme sokağı 7 numara. Araba kalktı. Cosette, ah ne mutlu bana dedi. O Marme sokağı. Sana söylemeye cesaret edemiyordum. Bay Jean'ı göreceğiz. Babanı Cosette. Her zamandan çok şimdi o senin baban. Şimdi anlıyorum Cosette. Gavroş'la sana gönderdiğim mektubu almadığını söylemiştin. Onun eline geçmiş olmalı. Cosette, barikata beni kurtarmak için geldi o. Bir melek olmak onun için bir ihtiyaç olduğundan gerçekten başkalarını da kurtarmış. Javert'i kurtarmış, beni de sana vermek üzere uçurumdan o kurtarmış. O korkunç lağımda beni sırtında taşımış. Ah ben canavar kadar nankörüm. Cosette, senin kurtarıcın olduktan sonra benim de kurtarıcı meleğim olmuş. Düşün bir kere Cosette, korkunç bir çöküntü varmış, 100 defa boğulacağı, çamur içinde boğulacağı bir çukur Cosette. Beni oradan geçirmiş. Bayılmıştım, hiçbir şey görmüyordum, hiçbir şey işitmiyordum. Kendi başımdan geçen maceradan hiçbir şey bilemezdim. Onu alıp getireceğiz. İstese de istemese de yanımıza alacağız, bir daha da bizden ayrılmayacak. Allah vere de evinde bulunsa, Allah vere de onu bulsak. Hayatımın geri kalan kısmını ona saygıyla geçireceğim. Evet öyle olmalı, bak gördün mü Cosette? Demek ki Gavroş mektubumu ona vermiş. Her şey anlaşılıyor, anlıyorsun ya. Cosette bir kelime bile anlamıyordu. Haklısın dedi. Bu arada araba yoluna devam ediyordu. 5. Arkasında gündüz bulunan gece. Jean Valjean kapısının vurulduğunu duyunca döndü, zayıf bir sesle buyurun dedi. Kapı açıldı. Cosette ile Marius göründüler. Cosette odanın içine daldı. Marius kapının pervazına dayanarak eşikte durdu. Jean Valjean, Cosette dedi. Kollarını açarak, titreyerek, şaşkın, benzi soluk, şaşkın, gözlerinde sonsuz bir sevinçle sandalyesinden doğruldu. Cosette heyecandan boğuluyordu. Jean Valjean'ın göğsüne kapandı. "Babacım," dedi. Jean Valjean altüst olmuş, son derece heyecanlanmıştı. "Cosette, ooo siz misiniz hanımefendi? Sen misin? Ah ya Rabbi," diye kekeliyordu. Sonra kendisini bağrına basan Cosette'in kollarında, sen buradasın, demek ki beni affediyorsun," diye haykırdı. Gözyaşlarının akmasına engel olmak için göz kapaklarını indirerek Marius bir adım attı, hıçkırıklarını tutabilmek için titreyerek büzülen dudaklarının arasından mırıldandı, "Babacım." Jean Valjean, "Beni siz de mi affediyorsunuz?" dedi. Marius söyleyecek bir kelime bulamadı. Jean Valjean ekledi, "Teşekkür ederim." Cosette şalını çıkardı, şapkasını yatağın üzerine attı. "Bunlar beni rahatsız ediyor," diyordu. Yaşlı adamın kucağına oturarak pek sevimli bir hareketle onun beyaz saçlarını kaldırdı, alnını öptü. Jean Valjean şaşkın bir haldeydi, ona engel olmuyordu. Cosette olayları ancak pek belli belirsiz bir şekilde anladığı için sanki Marius'un borcunu ödemek istermiş gibi okşamalarını arttırıyordu. Jean Valjean, "insan ne kadar aptal oluyor," diye mırıldandı. "Onu bir daha göremeyeceğim sanıyordum. Bay Pommerci, düşünün ki tam siz içeri girdiğiniz sırada her şey bitti. İşte minicik entarisi, ben sefil bir adamım, bir daha Cosette'i göremeyeceğim," diyordum. "Bunları sizin tam merdivenleri çıktığınız sırada söylüyordum. Ne kadar aptalmışım. İnsan böyle aptallaşıyor. Ama Tanrı'yı hesaba katmadan böyle davranır. Ulu Tanrı der ki, tek başına bırakılacağını sanıyorsun değil mi ahmak? İşler senin bildiğin gibi olmayacak. Hadi şurada bir meleğe ihtiyacı olan zavallı bir adamcağız var. Melek de gelir. İnsan Cosette'ini yeniden görür, Cosette'ciğine kavuşur. Ah, öyle mutsuzdum ki." Bir süre konuşmadan durdu, sonra devam etti. "Cosette'i arada sırada bir parçacık görmeye gerçekten ihtiyacım vardı. Yürek kemirilecek bir kemik ister. Ne var ki arada fazlalık olduğumu seziyordum. Kendimi haklı gösterecek nedenler buluyordum. Sana ihtiyaçları yok, sen kendi köşende otur. Uzun zaman kalmaya kimsenin hakkı yoktur," diyordum. "Ah ulu Tanrı, sana şükürler olsun, onu yeniden gördüm. Cosette, biliyor musun ki kocan pek yakışıklı. Aa, işlemeli güzel bir yakan var, bak bu iyi, bu örneği çok severim. Onu kocan seçti değil mi? Sonra kaşmir şallar ister sana. Bay Pommerci, izin verin de ona sen diyeyim, çok sürmeyecek zaten. Cosette de, bizi böylece bırakıvermek ne acı şeydi," diyordu. "Nereye gittiniz kuzum? Niçin uzun zaman kaldınız? Eskiden yolculuklarınız 2-3 günden çok sürmezdi. Nicolette'i gönderdim, her zaman burada yok," dediler. "Ne zaman döndünüz? Niçin bize bildirmediniz? Çok değiştiniz siz, biliyor musunuz? Ah ne hayın baba. Hastalanmış da bizim haberimiz yok. Marius bak tut, ellerine kadar soğuk." Jean Valjean gene, "İşte siz de geldiniz Bay Pommerci, beni bağışladınız demek ki," dedi. Jean Valjean'ın tekrarladığı bu söz üzerine Marius'un kalbini şişiren ne varsa bir yol buldu, boşandı. "Cosette, işitiyor musun? Bak ne duruma gelmiş, benden af diliyor. Bana ne yaptığını biliyor musun Cosette? Hayatımı kurtardı. Daha da fazlasını yaptı, seni bana verdi. Beni kurtardıktan sonra Cosette, seni bana verdikten sonra kendini ne hale getirdi? Kendini feda etti. İşte bu böyle bir adam. Benim gibi nanköre, iyilik bilmez unutkana, merhametsize, suçluya teşekkür ederim," diyor. "Bütün ömrümü bu adamın ayaklarının dibinde geçirsem gene de az gelir. O barikat, o lağım, o cehennem, o çirkef çukuru. Hepsini benim için, senin için aştı Cosette. Benden uzaklaştırdığı, kendini içine attığı bütün o ölümler arasından beni taşıdı. Bütün cesaretler, bütün faziletler, bütün kahramanlıklar, bütün kutsallıklar bu adamda. Cosette, insan değil bu, melek." Jean Valjean alçak sesle, "Sus," dedi. "Bütün bunları söylemeye lüzum var mı?" Marius sonsuz bir saygı taşıyan öfkeyle, "Peki ya siz?" diye haykırdı. "Siz niçin söylemediniz? Sizin de kabahatiniz var. Herkesin hayatını kurtarıyorsunuz, sonra da onlardan bunu gizliyorsunuz. Daha da fazlasını yapıyorsunuz, iç yüzünüzü açıklamak bahanesiyle kendi kendinize iftira ediyorsunuz. Korkunç bir şey bu." Jean Valjean, "Ben gerçeği söyledim," dedi. Marius da "Hayır," dedi. "Gerçek bütünüyle gerçektir. Siz gerçeği söylemediniz. Siz Bay Madeleine'diniz, niçin sakladınız? Javert'i kurtarmıştınız, niçin söylemediniz? Size hayatımı borçluyum, niçin gizlediniz?" "Çünkü ben de sizin gibi düşünüyordum. Sizi haklı buluyordum. O lağım olayını bilmiş olsaydınız beni yanınızda alıkoyacaktınız. Böylece susmam gerekiyordu. Konuşmuş olsaydım bu her şeyi rahatsız edecekti." Marius, "Neyi rahatsız edecekti, kimi rahatsız edecekti?" dedi. "Burada kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizi götüreceğiz. Ah Tanrım, bütün bunları tesadüfen öğrendiğimi düşünüyorum da. Sizi götürüyoruz. Siz bizim bir parçamızsınız. Onun da benim de babamızsınız. Bu berbat evde bir gün daha geçiremezsiniz. Yarın burada olacağınızı aklınızdan silin." "Yarın," dedi Jean Valjean. "Burada olmayacağım ama sizin evinizde de bulunmayacağım." Marius, "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. "Aa, yok. Artık yolculuğa çıkmanıza izin vermiyoruz. Bizden hiçbir zaman ayrılmayacaksınız. Siz bize aitsiniz. Bırakmıyoruz." Cosette de, "Bu sefer temelli götürüyoruz," diye ekledi. "Aşağıda araba bekliyor. Sizi kaçırıyorum. Gerekirse zor kullanırım." Gülerek ihtiyar adamı kucağına alır gibi yaptı. "Evimizde odanız hala hazır duruyor. Bu mevsimde bahçe ne güzel bilseniz. Yabani zakkumlar pek bol açıyor. Yollar dere kumuyla kaplı. Küçük mor sedef kabukları var. Benim çileklerimden yersiniz. Onları ben suluyorum. Sonra artık hanımefendiler, bayjanlar yok. Cumhuriyet devrindeyiz kuzum. Herkes birbirine sen diyor, değil mi Marius? Program değişti. Babacım, bilseniz ne üzücü bir şey oldu. Duvarda bir deliğe yuva kuran bir saka kuşu vardı. Hınzır bir kedi onu yedi. Başını penceresine koyup bana bakan zavallı güzel küçük saka kuşum benim. Üzüntümden ağladım. Kediyi öldürebilirdim. Ama artık kimse ağlamıyor. Herkes gülüyor. Herkes mutlu. Bizimle geleceksiniz. Büyük baba ne sevinecek? Bahçede sizin de bir tarhınız olacak. Onu işlersiniz. Bakalım sizin çiçekleriniz de benimkiler kadar güzel olacak mı? Hem de sizin her istediğinizi yapacağım. Siz de bana boyun eğeceksiniz ama." Jean Valjean onu işitmeksizin dinliyordu. Kelimelerin anlamından çok sesin musikisini dinliyordu. Ruhun üzgün incileri olan o iri gözyaşlarından biri gözüne filizleniyordu. "Tanrı'nın iyiliğinin ispatı, işte Cosette burada," diye mırıldandı. "Babacım," dedi Cosette. Jean Valjean devam etti. "Hep birlikte yaşamak gerçekten de iyi olurdu. Ağaçları kuş dolu. Ben Cosette'le gezinirdim. Yaşayan, selamlaşan, bahçeden birbirine seslenen insanlardan biri olmak tatlı bir şey. Ta sabahtan beri insan birbirini görür. Her birimizin ekip biçtiği bir köşesi olurdu. Cosette bana çileklerini yedirirdi, ben ona güllerimi toplatırdım. Pek hoş olurdu. Yalnız," sözünü kesti, alçak sesle "yazık," dedi. Gözyaşı düşmedi, geri gitti. Jean Valjean onun yerine gülümsemeye koyuldu. Cosette ihtiyar adamın ellerini ellerinin içine aldı. "Aman yarabbi," dedi. "Elleriniz daha da soğumuş. Yoksa hasta mısınız? Bir yeriniz mi ağrıyor?" Jean Valjean, "Benim mi? Hayır," dedi. "Çok iyiyim. Yalnız," durdu. "Yalnız ne?" "Az sonra öleceğim." Cosette ile Marius ürperdiler. Marius, "Ölmek mi?" diye haykırdı. Jean Valjean, "Evet, ama önemli değil," dedi. Soluk aldı, gülümsedi. "Cosette, demin benimle konuşuyordun, devam et, gene konuş. Demek ki küçük saka kuşun öldü, konuş sesini duyayım." Marius şaşkınlıktan taş kesilmişti, ihtiyara bakıyordu. Cosette yürek paralayıcı bir çığlık kopardı. "Babacım, babacım benim, yaşayacaksın. Yaşamanızı istiyorum, anlıyor musunuz?" Jean Valjean başını ona doğru hayranlıkla kaldırdı. Aa, evet ya, ölmeyi yasak et bana. Kim bilir, belki de bu emri dinlerim. Geldiğiniz sırada ölmek üzereydim. Bu beni durdurdu. Yeniden dünyaya geliyormuşum gibi geldi bana. Marius, siz güçlüsünüz, sağlıklısınız diye bağırdı. İnsan böyle hemen ölüverir mi sanıyorsunuz? Üzüntüleriniz oldu, bundan sonra hiç olmayacak. Asıl ben sizden af diliyorum, hem de önünüzde diz çökerek. Yaşayacaksınız, hem de bizimle uzun zaman. Bundan sonra bütün düşünceleri ancak sizin mutluluğunuz olan iki kişiyiz biz burada. Cosette gözyaşları içinde, görüyorsunuz ya dedi, Marius sizin ölmeyeceğinizi söylüyor. Jean Valjean gülümsemeye devam ediyordu. Bay Pommerce, beni geri alsanız bile bu benim neysem öyle olmamı sağlayabilecek mi? Hayır, Tanrı sizin gibi, benim gibi düşündü, düşüncesini de değiştirmiyor. Gitmem faydalı olacak. Ölüm iyi bir düzeltme yoludur. Bize gerekli olanı Tanrı bizden daha iyi bilir. Siz mutlu olun, Cosette, Bay Pommerce'nin olsun, gençlik sabaha uyusun, sizin çevrenizde leylaklar, bülbüller olsun çocuklarım. Hayatınız güneş dolu bir çimenlik olsun, gökyüzünün bütün sevinçleri ruhunuzu doldursun. Artık hiçbir işe yaramayan ben öleyim. Hiç şüphesiz bütün bunlar işin en doğrusudur. Bakın görüyorsunuz, makul olalım. Artık hiçbir imkan yok. Her şeyin kesin olarak bittiğini seziyorum. Bir saat önce bir baygınlık geçirdim. Hem de bu akşam şuradaki ibriğin bütün suyunu içtim. Kocan ne kadar iyi bir insan Cosette. Benden çok ona yakışıyorsun. Kapıdan bir ses geldi. Doktordu, içeri giriyordu. Jean Valjean, hoş geldiniz. Elveda doktor dedi. İşte benim yavrucaklarım. Marius doktora yaklaştı. Ona şu tek kelimeyi söyledi. Doktor bey. Yalnız bunu söyleyişinde koskoca bir soru vardı. Doktor soruya anlamlı bir bakışla karşılık verdi. Jean Valjean, işler hoşa gitmiyor diye Tanrı'ya karşı haksızlık etmek gerekmez dedi. Bir sessizlik oldu. Bütün göğüsler sıkışmıştı. Jean Valjean Cosette'e doğru döndü. Sanki ondan bir şeyler alıp sonsuzluğa götürmek istermiş gibi onu seyretmeye başladı. İçine indiği karanlığın derinliklerinde Cosette'e bakarken hayranlık duyarak kendinden geçebiliyordu daha. Bu tatlı yüzün parıltısı onun soluk yüzünü aydınlatıyordu. Mezarın da kendi parlaklığı olabilir. Hekim onun nabzını yokladı. Sonra Cosette'le Marius'a bakarak, ''Ya, ona gerekli olan sizlerdiniz.'' diye fısıldadı. Sonra Marius'un kulağına eğilerek çok alçak sesle ekledi. ''İş işten geçti artık.'' Jean Valjean hala Cosette'e bakmaya devam ederek Marius'la doktora sakin sakin bir göz attı. Ağzından yarım yamalak şu sözlerin çıktığı duyuldu. ''Ölmek bir şey değil.'' Yaşamamak korkunç şeydir. Birdenbire ayağa kalktı. Bu yeniden güçlenmeler bazen can çekişmenin asıl işaretidir. Metin adımlarla duvara kadar yürüdü. Kendisine yardım etmek isteyen Marius'la doktoru uzaklaştırdı. Duvarda asılı duran küçük bakır haçı aldı. Sağlığı tam yerinde bir davranışın bütün serbestliğiyle geri dönüp oturdu. Haçı masanın üzerine koyarken yüksek sesle, ''İşte asıl işkence çeken budur.'' dedi. Sonra göğsü çöktü, sanki mezar sarhoşluğu onu kavruyormuş gibi başı titredi, dizlerinin üzerinde duran elleri tırnaklarıyla pantolonunun kumaşını tırmalamaya başladı. Cosette onun omuzlarını tutuyordu. Hıçkırıyor, onunla konuşmak istediği halde bunu bir türlü başaramıyordu. Gözyaşlarıyla birlikte gelen o acı tükrüğe karışan kelimeler arasında şuna benzer sözler fark ediliyordu. Babacım, bizi bırakma. Seni kaybetmek üzere yeniden bulmuş olmamız olacak şey mi hiç? Can çekişmenin kıvrımlar yaptığı söylenebilir. Gider gelir, mezara doğru ilerler, hayata geri döner. Ölmek olayında el yordamıyla yol almak vardır. Jean Valjean bu yarı baygınlıktan sonra toparlandı.